Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gökhan Bacık'la Gidişat'ta birlikteyiz. AKP-MHP rejiminin sadece HDP'ye değil, Kürt seçmene doğrudan da baskısı, hedef gösterme ve şeytanlaştırma operasyonu hiç hız kesmeden devam ediyor. İşte Haseki önce çok sert bir açıklama yaptı, beddua etti Allah belasını versin diye. Ardından düzeltmeye çalıştı ama söz çıkmış oldu bir kere ağzından. Ayrıca saraya yakın ve Kürt seçmenin oy kullanma tarzından rahatsız kimi gazetecilerin de HDP'ye atılan her oy PKK'ye verilen bir kurşundur gibi yorumlarda bulunması, vatandaşlık sorumluluğuyla bağdaşmadığı yolunda yorumlar yapması ve işte 33 HDP'li milletvekilinin son 9 eklenenle birlikte fezlekelerinin meclise getirilmesi sanki AKP-MHP'nin zaten 22 vekilin şu anda vekilliği düşmüş durumda. Bu sayı 30'a çıkarsa anayasa gereği ara seçime gidilmesi gerekiyor. 50 kadar milletvekilini bu hakkından yoksun kılarak bir ara seçim yapmak, 20 milletvekilliği kazanarak da işte gerek Kürt seçmene, Kürt illerinde bu şartlarda nasıl seçim olur, insanlara ne gibi baskılar yapılır hayal etmek bile zor. Hileyle, parayla 20 milletvekilliği kazanıp en azından anayasayı referanduma götürecek bir çoğunluğa sahip olma hedefi çizdiği anlaşılıyor. Nasıl olsa referandumda da gene hile, dayak ve çeşitli yollarla 50 artı 1'i bulurum hedefinde anladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kurallarını değiştirmek, Anayasa Mahkemesi'ni yeniden yapılandırmak, HDP'yi hazine yardımından mahrum bırakmak vesaire gibi hedefleri olduğu anlaşılıyor. Bu Gökhan Bacık'la bunları ve olası sonuçlarını, düş dünyadan gelebilecek tepkileri ve onların sonuçlarını konuşacağız. Evet, iktidarın planları ve hayatın gerçeği bize ne söylüyor Gökhan?
Vallahi Ergun, şimdi hatırlarsan bu konuyu birkaç defa kısaca tartıştık. Şunu biliyoruz, yani bu Kürt meselesi şu an siyasete hangi bağlamda geldi? Şundan geldi, bu çok açık. İstanbul seçimlerini bir milat kabul edersek, Erdoğan'ın karşı bloku, yani muhalefet blokunun zayıf noktası olarak bunu görüyor. Kürt siyasetinde baskıyı artırırsa burayı parçalayabileceğini, burayı ayrıştırabileceğini, buradan yürüyeceğini düşünüyor. Burada tabii bu dediklerine katılıyorum. Yani Erdoğan bir siyasi olarak ama bizim moral olarak doğru gördüğümüz, görmediğimiz yolları deneyerek iktidarda kalmaya devam edecek. O durumda biz dönüp muhalefete bakacağız. Yani burada Erdoğan'ı konuşabiliriz. Erdoğan şunu yapacak, bunu yapacak, konuşuruz biraz sonra. Ama eğer böyle bir durumsa muhalefetin bu, nasıl ifade edeyim, bu zokayı yutmaması gerekiyor.
Şöyle sanki ki, o yönde de biraz sinyaller var gibi bugün.
Şimdi birinci soru şu. Türkiye'nin temel problemi nedir muhalefet için? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Türkiye'yi bir ekonomik yıkıma, otoriterleşmeye götürdüğü, ondan kurtulma mı? Yoksa bazı muhalefet içinde milletvekili veya milletvekili öbekleri, parti yönetici öbekleri, parti parti değil de partilerin içlerine bakarsak, onlar için asıl temel problem Erdoğan'dan da daha mühim Kürt siyasetinin öne çıkması mı? Böyle bir ikilemle karşı karşıyayız. Yani 1'e 10 çarpı bir mercekle baktığımız zaman muhalefet görüyoruz Erdoğan'a karşı. Ama merceği büyüttüğümüz zaman muhalefet partilerin içinde Kürt meselesini Türkiye'deki siyaset için Erdoğan'ın yapıp ettiklerinden daha endişe verici gören gruplar var. İYİ Parti'nin içinde özellikle bunlar var ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni analiz ettiğiniz zaman bazı milletvekillerini, bazı belediye başkanlarını, batıdaki bazı belediye başkanlarının icraatlarını, ne bileyim CHP kitlesinin okuduğu gazeteleri okuduğunuz zaman şunu net söyleyelim. Şimdi bir şeyin içindeyseniz o şeyi fark etmezsiniz. Dışarıdan bakınca fark edersiniz. Türkiye'de bir grup insan fark etmiyor ama buralarda alenen ırkçılık yapılıyor. Suriyeliler konusunda, Kürt meselesi konusunda. Dolayısıyla içindekiler bunu fark etmemiş olabilir.
Ediyorlar aslında da onu ırkçılık olarak kabul etmiyorlar. Türkçülük olarak kabul ediyorlar.
Ama zaten şöyle, şimdi bilinçsiz yani farkında olmamak, hani bir meşhur kayda vardır. Kanun bilmemek mazeret değildir. Ben gidip bankayı soyup ben böyle bir kanun yoktu. Siz bilmeseniz de yaptığınız ırkçılıksa siz buna milliyetçilik, vatanseverlik falan diyemezsiniz. Türkiye'de bu anlamda maalesef iki tane temel problem var. Bunlardan yeri gelmişken bahsedelim. Bir ırkçılık, bir de nasıl diyebilirim? Dehumanize diye bir kelime var. Yani düşmanını insanlıktan çıkarma. Bunu Türkçe'ye ben çevirecek olsam, bu Kafka'nın hani Sams'a uyandığı zaman böcek olarak böcekleştirme. Yani bak, Türkiye güvenlik endişesiyle Kürtlerin elindeki, dağdaki Kürtleri terörist olarak tanımlayabilir. Bu politik bir tercih ama veyahut ne bileyim cemaat mensuplarını veya işte bir grup Ermeni diyelim ki, yani politik tartışıyoruz. Ama siz düşman gördüklerinizi böcekleştirirseniz, bunlar işte böyle böcek, parçalanacak insanlar, işte cesedi sürüklenecek. Burada biz başka bir düzleme gideriz. Yani bu o zaman, yani siz düşmanlarınızı bile, hani bir de üstelik şu değil mi? Hani biz tarihte böyle efsanelerle büyümedik mi? Düşmanlara bile insanca davranıyoruz biz, düşman. Böyle bize anlatılmamdı mı yani? Mesela,
ama yalan olduğunu da biliyoruz, evet, da.
Hayır, veya şöyle düşünelim. Yani sadece milliyetçiler için demeyelim. Ne bileyim, Atatürk önüne Yunan bayrağı serildiği zaman basmış mı yani? Hani bize anlatılanlar veya... Şimdi geliyoruz, hem Kemalist tarih anlatısında hem AKP İslami tarih anlatısında bize söylenilen idollerimizin, yani peygamberin, Atatürk'ün, Kazım Karab, kimse artık, Türkeş'in düşmanlarına bile insanca davrandığını, yani bu propagandayı yapıyoruz 7 gün 24 saat. Ama pratik geldiğimiz zaman Kürt olabilir, işte dış dünyada biri olabilir, Avrupa'daki birileri olabilir, Yahudiler olabilir veya cemaat olabilir. Bunları böcekleştirerek, yani bunları böyle bu çok sakıncalı bir durum. Bu sorunu çözmez. Şimdi ben burada birkaç şey söylemek isterim bu bağlama yeri gelmişken. Şimdi bir tanesi şu. Biz bundan birkaç sene önce bir meslektaşımla bu konularda yayın yapan Studies in Conflict and Terrorism'de bir makale yayınladık sevgili Ergun. O makalenin konusu şeydi, Türkiye niye Kürt sorununu çözemiyor?
Bir yandan donut alıyorum da, kusura bakma.
Tabii sen keyfine bak. Yani o makalemizin konusu şuydu. Türkiye Kürt sorununu niye barışçı yollarla çözemiyor? O makaleyi yazarken tabii biraz bu konuları çalışanlar, o makaleyi yazarken de biz o barış süreci tartışmaları biraz daha sıcaktı. Bir literatür var, işte grupluyorlar etnik sorunları, şöyle grupluyorlar, böyle grupluyorlar. Bu yani oradan aklımda kalan Sederberg şöyle bir tasnif yapıyor: etnik sorunlarla savaşarak çözüm bulanlar var, bir de rasyonel akılcılar var. Şimdi Türkiye burada savaş tarafında, yani Türkiye toplumu ve Türkiye siyaseti Kürt sorununu savaş, yani bir sorun olarak ortadan kaldırılması gerek, çözülmesi gerekenden ziyade bir tehdit olarak görüyor. Yani daha net ifade edeyim, Türkleri dinlediğiniz zaman siyasileri, Kürtler bir gün kopacak, bunu durdurmamız lazım psikolojisiyle bakıyorlar olaya. Bakış açısı bu olduğu için ne yaparsak, işte o, ne bileyim, bir yerel reform yaparsak bu onları koparacaktır. Dil hakkı verirsek koparacaktır.
Ben Demirel'i görevi bittikten sonraydı sanıyorum, Güneş Sokak'ta ziyaret ettiğimde şey demişti, yani bu ülke çok emek verdik, işte neler yaptık ama korkarım ki bölünecek gibi. O yani 80'ine merdiven dayamıştı. Samimi bir yani Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık yapmış bir liderde öyle bir endişe vardı yani.
Şimdi bak, o endişeyi de bak, sen laf açınca ben cesaret buldum. Şimdi bak, 1800, bak ben Orta Doğu çalışıyorum. 19. yüzyıla baktığın zaman Ergun şunu görürsün: Kürt hareketi ortaya çıkıyor. Arap hareketi, pardon, düzeltiyorum. Arap hareketi. Ya Araplar diyorlar ki ya biz niye Osmanlı'dayız? Tartışmaya başlıyor. Mesela bir örnek vereyim. 1860'da İbrahim el-Yazici diye bir milliyetçi Arap, Lübnanlı, biz niye Osmanlılar bizi yönetiyor diyor. 1870'te Maraşi, Fransız bir Hristiyan milliyetçi. Yani 19. yüzyıla baktığınız zaman Arap topraklarına, Osmanlı bazen toparlıyor, bazen geri adım atıyor ama filmin sonunda Araplar kopuyor.
Yani orada iddiaçıların tabii yanlış
hataları var.
Arnavutluğa bile zorunlu Türkçe dersi koydu.
Doğru, ama ben sana
da isyan etti.
Daha ileri bir şey söyleyeyim. İddiaçılar öyle davranmasa da Arapların kopabileceğini ben düşünüyorum. Yani
Tabii ulusal bilinç yani.
Evet, bilinç var. Nitekim 1911'de El Fethat Paris'te tıpkı bizim Jön Türkler gibi Araplar bir dernek. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Şimdi bu Arap metaforu acaba Kürt meselesine benziyor mu? Yani bir taraftan da bu Türkiye'nin bu endişesi gerçek olabilir. Yani şöyle ki, şimdi biz bir karış toprak bölünmez diye edebiyat yapıyorlar ama Türkiye'de ya koskoca Osmanlı Sırpları durduramadı, Yunanlıları durduramadı Mora isyanından sonra. Yani şunu demek istiyorum. Böyle bir şeye gidebilir bu. Yani buna bir çare üretilmezse, bak yani ben böyle bir şey...
Akılcı olsun, bir çare.
Evet, buna bir çare üretilmezse bu dinamikler, o zaman ben bir siyaset bilimci olarak, mukayesel olarak derim ki ya bu neye benzemeye başladı gittikçe? Şöyle örnek vereyim. Mesela 1900, şimdi bak ya Abbasiler döneminde bile bir Kürt isyanı var. Osmanlılar döneminde var. 1919'da var. Cumhuriyete geç ara dönemde var. Bak 1921'de var. Koçgiri. Arkasından Ağrı isyanı var. Yani şunu demek istiyorum. Bu Kürtlerin siyasal hareketliliği bir istisna resim vermiyor bize. Üç aşağı beş yukarı bu kopuşu yaşamış Arapları andırıyor. Hatta ne bileyim Balkan'daki bazı örnekleri andırıyor. Şimdi buradan şunu demek istiyorum. Türkiye senin dediğin gibi bu meseleye bir çare bulmazsa sadece düşük bu kaotik yapı devam eder ama kendimizi kandırmayalım. Yani Türkler de kendini kandırmasın, Kürtler de kandırmasın. Bir sorun çözülmediği zaman, ertelediğiniz zaman, vakit kazandığınız zaman maalesef o sorunun daha derinleştiği durumlar söz konusu olabiliyor. Yani siz sorunu çözmeden...
Sözünü kesebilir miyim?
Tabii ki.
Yani şimdi benim Kanada'da yaşadığım eyalet Quebec. Burası Fransızların kurduğu aslında.
Meşhur plebisitleri.
Devlet. Ama sonradan İngilizler yönetimine geçiyor ve Quebec, işte New Orleans'a da gidiyorlar İngilizlere kaybedince bir kısmı. Oradaki Fransız kültürü de Quebec'ten kaynaklanıyor. 80'lerde burada Fransızlar Türkiye'deki Kürt muamelesini görüyor. Yani bankadan kredi alamıyorlar, eğitim yok, çok aşağılanıyorlar, kamuda iş bulamıyorlar falan. Ve büyük bir şiddet hareketi de başlıyor. Yani ayrılıkçı hareket, silah da kullanıyorlar. Cinayetler işleniyor, suikastler, adam kaçırmalar. Baba Trudeau yeni bir anayasa yazarak Kanada'yı tekrar kuruyor. Şimdi bugün Quebec, birazdan konuşuruz belki. Mesela şeyden, merkezi hükümetten çok bağımsız. Trudeau aşı pasaportuna karşı, burası uygulamaya koyacak. Trudeau başörtüsü yasağına karşı, Quebec'te fiili başörtüsü yasağı var kamuda gibi. Yani
tabii.
Ama burada şeyi tutuyor yani Quebec'i, en zengin ve büyük eyaletlerden biri nüfus olarak. Tabii. Kanada sistemi içerisinde tutuyor.
Ya o tabii tutuyor. Orada biliyorsun plebisit de yapılıyor. Halka da soruluyor bazen.
Evet, hileyle o da biraz şey oluyor ama.
Şimdi bak, burada şöyle bir problem var. Temik tartışmada bak bir örnek vereyim. Şimdi Türkiye'de bir yanlış laf var. Biz yüzlerce yıldır beraber yaşadık. Bak bu tarih ve siyaset bilmemekten kaynaklanan bir laf. Mesela Avusturya-Macaristan İmparatoru döneminde Almanlar, Çekler ve Slovaklar aynı yaşadılar yüzyıllarca. Arkadan Sovyet tecrübesi geldi. Slovaklar ve Çekler yaşadılar. Bitti gibi ayrıldılar. Yani imparatorluk formunda bir arada yaşamak, kaynaşmak anlamına gelmiyor. Yani Türkler ve Kürtlerin şunu anlaması gerekiyor. Burada iki farklı lingüistik ve kimlik etnik grup var. Yani biz işte yüzyıllardır etle tırnak gibi yaşadığının bir anlamı yok. Emeviler döneminin haritasına bak. İspanya ile Afganistan'ın bir kısmı Emevilerin içinde. Bunlar şimdi kaynaşmış mı sayacağız yani bunları? Yani imparatorluk formunda mesela Roma 3. yüzyılın sonunda Roma'ya bak. 736'ya kadar Suriye Roma'nın bir parçası. Şimdi Suriyeliler yani
bir de zaten bu kentleşme sürecine kadar da hiçbir arada da yaşamamışlar.
Yani ya yaşamamışsın. Yani
sürgünler dışında. Ya
şimdi bunu neden söylüyorum? Türkiye'de Kemalist motto nedir? Hayatta en hakiki mücüt ilim dışı. Bilimsel konuşalım. Yani burada bir etnik grup var ve bu milletleşmiş. Buna bir rasyonel çözüm bulunmazsa bu sefer bu erteleme... Bak ekonomiden örnek verelim. Şimdi biz ne biliyoruz? Şunu biliyoruz. Dolar ne zaman düşüyor Türkiye'de? Reel ekonomik bir çare üretmek yerine arka kapıdan... İşte şunu kıstık, bunu kıstık, işte reskont aranı. Ne oluyor bu tür geçici şeyler? Bir süre sonra dolar gene alıp başını yükseliyor. Biz anlıyoruz ki o geçici çareler, yalancı çareler aslında dolar düşükken daha da durumu akutlaştırmış ve karşımıza daha yüksek bir dolar çıkıyor. Siyaset de böyle. Siz Kürt sorunu, yani biz şöyle bir silahlanma yöntemi belirseniz, şöyle yaparız, bunları böyle döveriz, şöyle yaparız diye zaman kazanıyorsunuz. Tamam, kazanabilirsiniz. Ama o zaman geçtikten sonra bakıyorsunuz ki daha da bir kopuk noktaya gitmiş. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Türkiye'de Kemalistler var, CHP var, AKP İslamcı, İyi Parti var. Fakat bunların Kürt sorununa bakışını milliyetçilik belirliyor. Yani mesela AKP'nin Kürt sorununa bakışı İslami değil. Bak, bir örnek verip anlatayım. 1990'lara gidersek biz, bugünkü AKP'yi doğuran dergileri okursak orada şunu göreceksiniz. O dönem AKP'ye entelektüel yol gösteren kişiler AKP'den İslami bakmasını istiyordu. İslami bakınca şöyle görüyorsunuz. Sen hangi hakla adamın dilini engelliyorsun? Çünkü bir Kürdün Kürtçe konuşması şer'i açıdan sana ne yani? Anlatabiliyor muyum demeniz gerekiyor.
Allah'ı nitekim, öyle yaratmış onu.
Nitekim 90'lardaki Kemalizm eleştirisi, İslamcı Kemalist eleştirisi bunların bu dil haklarını vermenin, yani şöyle söyleyebilirim. Bir Kürdün Kürtçe konuşmasını ancak politik bir maslahatla durdurabilirsiniz. Hiç, yani mesela bir felsefeye, bir ahlaka göre sınırlan. Mesela ben şimdi Ergun senin konuşmanı istemiyorum. Bunu ancak ben politik güçle yapabilirim sana. Yoksa bir ahlakla, yani bir ahlakla, bir dinle, bir şeyle yapamam yani. Şimdi buradaki sorun, bu partiler buraya milliyetçilikle bakıyorlar. Ama şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu gittikçe, yani ben şöyle şeyler söylemek istemiyorum. Yani ürkütücü şeyler söylemek istemiyorum ama bana biri dese ki Orta Doğu'daki Arapların siyasal bilinçlenmesini Kürtlerle mukayese et derse, ben şöyle bir şey derim. Türklere şunu sormak isterim. Siz Cumhuriyet kurulduğundan beri izlediğiniz politikalarla 100 yıl kazandınız ama sosyolojik dinamikler acaba bizi Araplar gibi bir yere mi götürüyor diye sormak istedim. Bak, burada bir şey de söylemek isterim iç siyasete dönmeden. Şimdi Türkiye'de şöyle bir laf var. Silah bıraksın PKK. Bu güzel bir laf ama bak, bu da şöyle bir düşünce. Sanırım Türk, yani ismini sadece Türk olduğunu biliyorum ama çok etkilendiğim makaleler yazan Mustafa Emir Bayer'in epey bir zaman önce sosyal bilimlerde aktör yapı ilişkisi diye bir makalesi var. Yani dinamikler dururken aktörlere nasihat vermenin anlamı yok. Yani Suriye'de bu siyaset dururken, Türkiye'de bu Türkiye bu kadar otoriterken, Türk siyaseti Kürtlere böyle bakarken, siz kalkıp Kürtlere PKK silah bıraksız derseniz güzel, biz ben de aferin iyi laf etmiş dersiniz ama bu olmaz. Yani Kürt siyasetinin, bak daha somut örnek göstereyim. Şimdi ortada bir tane parti var, HDP. Bu parti siyasetten ümidi, yani siyaset yaptığını ispatlamak için alttan alıyor, düşük profilli liderlerle çalışıyor, belediye başkanları görevden alınıyor. Öyle değil mi? Yani şimdi en sonunda geliyorsunuz, bu partinin kalanlarını da atacaksınız meclisten. O zaman şunu sorması gerekiyor Türkiye yönetenlerin. Biz seçilmiş HDP belediye başkanlarını dünyayı dar edersek, bunları ofislerinden toplayıp hapse gönderirsek, milletvekillerini de sopayla kovalarsak, PKK silah bıraksın söylemini teşvik edecek dinamikler mi üretiyoruz? Yoksa bu biraz önce söylediğim teoriden bakarsak, bu yaptıklarınız tam aksine şu kanaati mi oluşturur insanlarda? Yani deli misin? Niye silah bırakacaksın? Orada parti kapatılıyor, burada milletvekili atılıyor. Yani aktörler, evet aktörleri siyasette sıfırlamayız etkisini. Aktörler her zaman önemlidir ama yapılara bakmak lazım. Yani Suriye'de bu siyaset dururken, Türkiye'nin siyaseti böyle giderken, HDP belediye başkanları atılırken, hapse atılırken, milletvekilleri meclisten kovalanırken, siz bir de bununla ne yapıyoruz biliyor musunuz? PKK silah bırakmıyor diye derseniz çok dramatik durum. İkincisi de şu.
Vahim bir şey var yani, IŞİD en büyük Kürt düşmanı. İşte önceki gün Reyhan saldırısını falan gerçekleştiren IŞİD liderinin Türkiye'de yaşadığı, yıllardır Suriye'ye gidip geldiği ve bir trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.
Ama bak şunu da söyleyeyim bak. Şimdi devleti eleştirdik. Burada Kürt meselesinde bence sorun daha karmaşık. Niye? Bak aşama aşama gidelim. Birincisi Altantan'ı okudum ben. Ya şimdi devlet bir grup insana diyor ki limonata için, bu halka iyi gelir. Sonra limonata içenleri tutukluyor. Şimdi böyle bir problem var. Yani devlet bir karar vermesi gerekiyor. Mesela hani meşhur Perinçek'in Apo'ya Gül şeyi var ya. Yani kim Apo'yla konuşursa suç olmaz. Ama bak bu sorun sadece devletle ilgili değil. Hatırlarsan, bak bunu da eleştirmek lazım. MİT müsteşarına PKK ile konuşuyor diye dava açılmıştır Türkiye'de. Cemaatçi savcılar, hatırlıyorsun yani.
Evet.
Bak o da bir, şimdi bir de o zaman ne şey yapacağız ki?
Şimdi cemaatin de tabii orada o milliyetçi, ülkücü ya tabanının
sıkıntısı. Anlatayım ben 2009'dan 2013'e kadar Antep'te yaşadım. O zaman cemaat ve emniyet arasında sınır muğlaktı. Yani overlapping'di ve Antep'teki cemaat, ben yurt dışından gelenlerle mesela toplanıyorduk. Amerika'dan iki senatör geliyor üniversiteye. İşte cemaatten insanlar da var. Onların temel söylemi şuydu. Yani biz niye Antep'teyiz? Çünkü biz daha insan, yani cemaatle devlet orada iç içe geçmişti.
Peki yani şunu demek istiyorum. İslamcı bir cemaatin Kürt meselesine bu yaklaşımı da o zaman İslamcılıktan çok milliyetçilik şeyinin ağır basmasından.
Ergun bak, Türkiye'de cemaat AKP, yani bir Türkiye'nin bir yerinde bir cemaat vardır, bir Müslüman vardır, onu ben bilemem ama ana akım Türkiye İslami Hareketi'nin İslam teorisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını, İslam'ı sadece bir PR için kullandığını gördüm. Yani İslam'ı PR için kullanıyoruz ama mesela dediğim gibi yani Diyarbakır'a inen bir uçağın Kürtçe anons edememesinin, yani strictly İslamik konuşursak İngilizlerin dediği gibi, yani şöyle söyleyeyim, Diyarbakır'da bir kadın valinin kapısına gidip Kürdüm, Kürtçe elektrik faturası istiyorum, şer'an nedir sorusuna haramdır deneme imkanı yok. Yani İslami olarak bakarsak, ben bu iyidir falan diye örnek veriyorum size. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Veya işte hani liberalizm vardır, sosyalizm, bakış açılarına göre söylüyorum. Şimdi buradaki sorun şu. Birincisi bu. Yani bir kere bunlar öğrendik ki İslam'ı PR. Yani daha önce söylemiştim. Esnaf motivi. Yani bir PR söylem bu.
Yani sırf savcıya dava açmadı. Milliyete sızdırarak sabote de ettiler o süreci.
Yani, tabii ya bak ama şöyle ben dediğim gibi o zaman Antep'te yaşıyordum. Yani cemaatin, yani işte o zamanlar kağıt üzerinde sivil, yani sosyolojik olarak da bir sivil toplum hareketiydi. Emniyetle iç içeydi. Yani iç içe derken olaya bakış açısı, projeler yapılıyordu. Şimdi orada şöyle bir şey var. Yeri gelmişken uzun da söyleyelim. Türkiye'deki o zaman cemaatin, 2007'den sonra özellikle AKP'nin kimyasını bozan bir şey oldu. Bu hareket de Kürt sorununu dönüştürdü. Bak bunu da analiz etmek lazım. O da şudur. Sevan Said yanılmıyorsam, Routledge'dan bir kitabı çıktı. Alt başlığı şu, PKK'dan KCK'ya, KCK ile başka bir yere evrildi Kürt sorunu. Yani Türkiye içinde Türkiye'ye ait olan bir PKK varken bir anda transnasyonel hale gelen, ifade edebiliyor muyum demek istedim? Yani Türkiye'nin bir uzantısı değil de Türkiye ile ilişkileri olan ama işte Suriye'de kanton kurmuş, orada bir şey yapmış, bir yapıya döndü. Şimdi burada şunu anlamamız gerekiyor. Türkiye'deki aktörler bu KCK dönüşümünden sonra bakış açıları paralize oldu. Yani bunu çözümleyemiyorlar. Yani bu olay çünkü bir tarafta bir ulus devlet var Türkiye, öbür tarafta biz transnasyonel olduğunu söyleyen, işte bazı teritoriyel tırnak içinde kazanımlar yapan, işte Suriye'de cemaat AKP de bence yani KCK'ya kadar Kürt meselesi daha ziyade Türkiye'nin güvenlik algısı, işte Türkiye falan iken buna ayak uyduramadı. Nitekim KCK'ya kadar çok iyi hatırlıyorum ben. Bak AKP'de, cemaatte Kemalizmi Kürt sorunu üzerinden İslami argümanlarla dövüyordu. Yani siz Kemalistler gidiyorsunuz Doğu'yu bombalıyorsunuz diyordu. Ben hatırlıyorum. Bütün konuşmalar bu üzerindeydi. Evet,
Bülent Arınç ben de olsam daha çıkardım.
Ha, daha çıkarım diyordu.
Abdullah Gül bütün dağlara ne mutlu Türk'ün diye yazmışız, aşağılamışız insanları.
Burada bunlar iktidara gelince bir de dediğim gibi şimdi bu KCK'nın kurulması Türkiye'de bir entelektüel buhrana yol açtı. Yani çünkü burada artık yani şöyle örnek vereyim. Eskiden Kürt neydi? Yani devletle kavga eden Kürt diyorum. Türkiye'de kovalarsın polisle, sokakta döversin. Bu Kürt eğer yol yordan biliyorsa kaçardı Suriye'ye. Yılmaz Güney'in filmi var ya, yol filmi, hani sınırdan geçiyor. KCK'dan sonra şöyle bir şey oldu. Bu adam kaçıyor ama orada bir network var, orada bir yapı var, bir kanton kurdu, görüşmeler yapıyor. İfade biliyor mu demek istediğim?
Silahlı yani, gücü var düzenli.
Gücü oldu, ilişkiler kurdu. Mesela şimdi Amerikan hükümeti diyor ki biz diyor bunları şey olarak görüyoruz. O yüzden bence Türkiye'deki devlet şöyle bir durumla karşılaştı. Yani Kürt sorununu çözmek için sadece bir demokratikleşme falan yetmiyor. Bir de ben bu bölgede yeni duruma göre uymam gerekiyor falan filan. Onu da oraya şey yapamıyor. Dolayısıyla bu sorun, geçen hafta söyledim, hatta Saunders diye bir yazara atıf yaptım. Şöyle bir noktaya geliyor. Şu an bunu çözecek potansiyeli yok Türkiye'nin. O zaman ne yaparsın? Ya arkadaş sen bu sorunu bugün yarın çözemezsin ama çözme perspektifinde bir şeye gidersin. Çünkü burada sıkıntı şu. Bak net ismini söyleyelim. Ben hasbelkader Türkiye'yi biraz anlamaya çalışan bir siyaset işte mensubu olarak, siyaset bilimci olarak Türkiye'ye ve Türk hükümetine ve Türkiye'ye baktığım zaman şunu göremiyorum. Yani Kürtlere somut ne önerebiliriz? Yani mesela ne bileyim işte...
Zaten Kürt meselesi bütün politikayı çürütüyor Türkiye'de. Hadi. Yani ekonomi konuşmuyorsun, yargı sisteminin çöküşünü konuşmuyorsun. Yani herkes Kürtlerle mücadele ediyorsak bu ödenecek yan bedel diye bakıyor. Ana mesele şu anda Türkiye'de Kürt sorununa odaklanmak ve Kürtlerle savaşa
tabii
dönüşmek.
Birincisi bu. Yani haklısın. O da önemli bir nokta. Şöyle söyleyeyim. Bir bu. İkincisi de Kürtlere bakınca şunu göremiyoruz. Yani Kürt siyasetinin Türkiye'deki, nitekim bak biraz önce bahsettiğim o makalede ben şunu söyledim. Ya bu Kürt müzakereleri gidiyor ama bu müzakerelerin en büyük zaaf noktası şu. Ne için müzakere? Yani ne olursa uzlaşacağız. Yani Türkiye özellik veriyorum demeyecek. Karşı tarafta ben özellik istemiyorum ama şunu ya bu da yani dolayısıyla şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Asıl sorunun özü şudur ki bu sorunun özü Türkiye'de sadece Kürt meselesi değil, Alevi meselesinde de farklı cinsel tercih veya yönelimi olanlarda da vardır. O da şudur. Sonunda Türkiye'deki hakim zihniyet senin uslu bir yani Kürtçe dediğin İbrahim Tatlıses şovlarında Türkiye'de söylenir yani. Orada bir şey demeyiz biz. Ne bileyim işte Çerkezler dans eder düğünlerde. Yani politik düzeye varmadan bir yerde
cemevi yani ibadethane olamaz.
Yani biz Alevileri yani Aleviler vardır işte ne güzel tahtacıların sabahı güzeldir.
Ama Gökhan şurada gene gireyim yani o senin söylediğin uluslararası sınır aşan boyutu Kürt kimliği Alevilik diyor. Şimdi Almanya'da bir eyalet resmi inanç olarak kabul etti. Kabul edilmese bile senin yaşadığın bölgede de vardır. Cem evleri var yasal olarak. Yani o kültürü Türkiye içinde belki yok edebilir ama o kültür sürgünde güçlü bir şekilde
ya
yaşıyor.
Şimdi Ergun, yok da edemiyorsun. Bak 1988'de Michael Günther'in meşhur şeyi var, çalışması var. Kürt sorunu girişinde diyor ki ya bu kadar
bir
baskı
yaptınız. Bir saniye duralım mı şurada? Bir gelip geleceğim.
Evet. Michael Günther'in 88'de bir çalışması demiştim. Şöyle ki onun girişinde diyor ki ya siz bu kadar yaptınız da bu Kürt kimliği yok olmadı. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de ister Kürt meselesini konuşalım, ister Alevi meselesini konuşalım. Şöyle sorunların anası şudur. Teorik anası soru şudur. Türk halkı ve Türk siyasi muhayyilesi bu kategorileri kendi başına bağımsız ayrı olarak kabul etmiyor. Yani tamam biraz önce dedik, konuştuk işte tahtacı semah olsun, güzel olsun, Alevilik güzeldir, ne güzeldir falandır ama asla seni bir sünnilik gibi kabul etmiyorum ben kardeşim.
Veya şey gibi yani Mevlana töreni gibi turistik bir şey.
Yani veya mesela işte Kürtler de ya biz işte Çerkez bir şiir gibi boş bir laf var ya böyle Türk'ü Abazası, Lazı, Çerkez'i bu ülkede yaşadık falan diye böyle yani bunlar anlamsız şeyler siyaset bilimde. Yani bunların karşılığı yok. Sınıfta bunları konuşamazsın. Şimdi bu lafları ediyoruz tamam ama sorun şu. Bizim şunu kabul etmemiz gerekiyor. Burada etnik olarak yani bir tane ne bileyim Balıkesir'de doğmuş bir yurttaş gitsin bir Kürt komşusuyla konuşsun. Anlamadığınız bir dil bu. Başka bir dil bu. Bu Avrupa dili. Şimdi o zaman ne yapacaksın? Şunu çözeceğiz biz. Burada farklı dilden, farklı etnisiteden, farklı ırktan bir grupla içeceğiz. Bir. Farklı bir mezheple Alevilik farklı. Yani biz şöyle değil Alevilik. Efendim Sünnilikten kopmuş, Sünniyi anlayamamış. Zaman böyle bir şey yok. O zaman siyaset biliminde şöyle bir soru var. Net şöyle bir soru var. Bunu recognize, tanıyacak mısın, tanımayacak mısın? Tanımadığı için Türkiye, o yüzden sürekli olarak Türkiye'nin bu tip gruplara verdiği siyasi söylem düşük yoğunluklu veya değişen yoğunluklu asimilasyon. Yani nedir o? Ya işte ne bileyim Diyanet haftada bir Alevilik dersi yapsın. Orada işte peygamber Ali'yi ne kadar severdi onu anlatsın falan. Ya adam kabul etmiyor senin peygamberini. Eden var etmeyen var. Tamam mı? Yani burada Türkiye'nin sıkıntısı
Alevilik
şu,
iki çeşit değil mi? Onu bir netleştirelim. Bir, Suriye sınırı, Hatay vesaire civarında Müslümanlığa yakın bir, İran'a yakın bir kolu var. Bir de Anadolu'nun
yani şöyle, Aleviliği şeyden farklı. Şöyle, yani. Öyle, ya çok çeşit. Yani şöyle.
Yani bak, biri şamanizme daha yakın aslında bir yorumu.
Şöyle Aleviliği. Yani ben Alevilikle bilgim çok az. Yani şey ol, yani konuma gelirse çalışıyorum. Yani ben Suriye'de Nusayriler nedir falan ki Suriyeliler de kendilerine Nusayri denmesinden rahatsızlar.
Hakaret olarak algılıyorlar.
Yani şeyler. Burada çok çeşitlilik var. Yani Alevilikte de çok çeşitlilik var. Yani kendi, yani şöyle söyleyebilirim. Siyasal açıdan ben bakarsam kendini İslam'a daha yakın veya işte ne bileyim daha ona biraz daha onun dışında işte yorumlayan Alevilik türleri var. Burada yani sıkıntı şu.
Ama devletin ve AKP'nin sorunu o İran'a yakın Alevilerden çok, onlardan da çok az almasa bile Dersimlilerle ve o kanatla ilgili.
Valla benim gördüğüm kadarıyla şöyle, yani ben takip etmek için mesela Türkiye Caferilerin liderinin konuşmalarını bazen YouTube'dan izliyorum. Yani ne diyor insanlar diye. Gördüğüm kadarıyla mesela onlar, yani Alevilik formunun biraz kenarında Türkiye Caferileri biliyorsun. Mesela o çok yani işte İran'la ilgili siyasette yani tam bir İran merkezli, İran'ın işte mesela Kasım Süleyman'ın öldürülmesinde çok İran lehine konuşmalar yaptı. Orada hükümet biraz orayı tolere ediyor gibi görüyorum. Ancak şöyle bir sorun var. Türkiye Caferileri dahi, yani şunu demek istiyorum. Türkiye'nin bir resmi şablonu var. İşte bu şablon işte Türk, Sünni falan filan. Bunun dışındakileri Türkiye tanımak istemiyor. Yani bunları bir kültürel zenginlik olarak, bunlar da tamam yaban altın olmak şey değil ama sonuçta şuraya geliyor. Alevi diyor ki sana ben vergi veriyorum. Benim niye bir karşılığım yok? Ya da şunu diyor seküler Aleviler. Ya devlet diyor bana da uzak dursun. Sünni'ye de uzak dursun. Bu sorun neden önemli? Bu sorun çünkü Kürt sorununda konuştuğumuz sorun. Yani ben şimdi niye Türkiye bunu potansiyel şu aşamada yok duruyorum? Şundan dolayı. Çünkü Türkiye bu Kürt meselesini, yani Kürt grubunu, Kürt ahalisini, milletini, etnisitesini veya Türklerin sevdiği anlamda Kürt kökenli Türkleri tanımıyor. Onları recognize etmediği için şimdi ne yapıyorum? Ben sana kendimle eşit görmediğim için ya bir yere sığın, bir yere iş, bir yerde otur. Yani hayalimizde bir kültürel kimlik üret. Gel düğünlerde halay çek falan filan diyoruz yani. Dolayısıyla bu sorunun temel problemi burada bir grup var. Bu grubu tanımlayıp hukuksal olarak ne yapması gerekiyor? Şimdi bu nedir? Şudur. 1923'te Cumhuriyet kurulduğu zaman, daha önce bunu bir iki yıl önce söyledim. İslam tarihinde bu işi yapmak isteyenlerin yapmayacağı kadar Türkiye'yi, Anadolu'yu Türkleştirdi ve Müslümanlaştırdı. Yani Kemalizm sayesinde Anadolu Müslümanlaştı yani. Yani Ermeni kalmadı, Rum kalmadı. Şimdi şöyle bir problem var Türkiye'de Ergun. Bak şöyle bir problemimiz var. Bütün buna rağmen geleneksel olarak Türkiye'ye baktığımızda hayranlık uyandıran bir çeşitlilik var. Yani Çerkez var, Kabartay var, işte yukarıya git Lazlar var, Aleviler var, Kürtler var. Mesela benim yaşadığım ülkede küçük bir ülke tamam. Türkiye'nin coğrafi olarak onda biri, nüfus olarak da %10'u. Böyle bir çeşitlilik yok. Yalnız problem şu, geleneksel düzeyde baktığın zaman seni büyüleyen bu Türkiye'ye modern düzeyde bakınca otoriter, bağnaz, nobran, sıkıcı, Orta Asya'nın, yani bu gelenekselliği modern Türkiye tanımadığı için onu bastırıyor. Bastırdığı için şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Anlaşılsın diye popülist bir jargon yapayım. Çok güzel sesli bir kadın var. En büyük kusurunun bu güzel ses olduğunu düşünüyor. Ne kadar travmatik. İşte Türkiye böyle bir ülke. Yani geleneksel Türkiye çeşitli. Modern Türkiye, yani Kemalizm dahil, AKP dahil kendi kendine aynaya bakıp ya sen niye bunları değiştiriyorsun? Orada sorun şu var. Tamam, eğittin. 100 yıl geçti. Milli eğitimdir, politikadır, ekonomidir, piyasadır ama değişmedi Kürtler. Duruyor onlar. O zaman şuna geliyor tıkanma noktası Ergun. Bunları politik olarak tanımlayarak bir yere varabilecek misin? Varamıyoruz.
Varamadığımız için de... Peki bu içinde... o verdiğin örnek yani Ermeni ve Rum meselesinin çözümü işte Pontus'ta, Ege'de, şurada, burada. Aynı modelin hala geçerli olduğu zihnini ya da devletin genlerinde bu var. Yani işte sonuçta CHP diyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topal Osman'ı anıyor. Yani o ya gün Alaaddin Çakıcısı gibi bir adama saygı duyuyor, buna ilişkin mesaj yayınlıyor. Bunlar hep anomali yani.
Ya şöyle, şimdi bazı fikirler topluma sosyalleşmeden dolayı iyi görünebilir. Yani mesela şöyle bir Türkiye hayali var. Kalabalık bir kitlede ahalide. Yani herkesin bu Türklük kimliğinde kaynaştığı, tamam mı? Şimdi buradaki sorun şu. Bu Türklük vatandaşlık da modern vatandaşlık kurup, yani Amerikan vatandaşlığı gibi, Norveç vatandaşlığı gibi, yani insanları başka bir kültüre davet edemezsinler bunu. Bu, yani şöyle söyleyeyim. Panama kültürü mü, Türk kültürü mü daha üstündür sorusu absürttür siyaset biliminde. Bu senin teyzen mi daha güzel, benim teyzem mi daha güzel gibi. Ya bana göre en güzel. Ha, böyle bir sorudur bu.
Güzeldir, ha. Balık mı güzeldir?
Ha, yani işte. Burada yapılacak olay şey şudur. Bu kültür, yani biz ama şunu yapıyoruz Türkiye'de şu anda. Yani bu yani Türkiye'yi böyle tam bir tek kültüre, işte Ermeniler de gitti, Rumlar da gitti. Kürtler de böyle bir asimile olsa, kaynaşsalar, Kürtçe konuşulmasa. Halbuki bu olmuyor. Bak bu belli yerlerde olmuş ama bu olmuyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu söyleyeceğim bazı çevrelerce ürkütü olabilir. Karadeniz'de bile olmadığını ben düşünüyorum bunu. Hani en olduğu denilen, mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben bir etnograf olsam Çerkezlerin deli gibi dans etmesi ve Karadenizlerin deli gibi milliyetçi olmasından şüphelenirim. Anladınız mı? Yani bunlar çünkü bak görüyor musun ne güzel örnekler var. Bunlar oldu diye gösteriliyor ya. Ben olsam Karadeniz'in böyle milliyetçi olması Maraş'ta, Tokat'taki, Kayseri'deki, Pınarbaşı'ndaki, Manyas civarındaki Çerkezlerin de böyle delirmiş gibi, yani tırnak içinde söylüyorum bu kelimeyi, hiç durmadan Çerkez dans yapmalarında ben burada bir tuhaflık var derim. Meşhur bir hikayedir. Talleyrand ölünce krala demişler, Talleyrand öldü. Niyeti neydi acaba demiş yani. Şimdi bu insanlar, şimdi buradan şuraya geleceğim. Bu kültürü sen ne kadar bastırırsan bastır ölmüyor bu. Böyle zırt diye geri gelebilir. Dolayısıyla buradaki sorun şu. Yani bu iç politikayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Burada Türkiye bunları tanımadığı için, yani bunları bir yere koymuyor resmi olarak. Yani ben Kürtçeyi seçmeli ders yaparım demiyor. Deneme yaptık, olmadı. Orada da Türkiye lehine bir şey söyleyeyim. Çünkü Suriye olayı, geçen hafta konuştum, Türkiye'nin kimyasını bozdu. Neden? Çünkü içeride bir denge vardı. Yani içeride bir, mesela ne diyorduk biz hatırlıyor musunuz? Kürt sorunu başlayınca PKK'lılar Suriye'ye gönderilsin. Hani Türkiye'den çekilsin. Ulan Suriye olayı çıkınca bu şöyle bir hale geldi. Oraya gidince orada yani daha bir şeye gitti.
Şimdi
yani.
Sana anlattım mı bilmiyorum. Bu Suriye Savaşı başlamadan önce Tayyip Erdoğan beni aradı. Rize'deydi bir bayramda.
Yok anlatmamıştım.
Ne düşünüyorsun dedi. Dedim ki Tayyip Bey bu savaş işi tehlikeli iştir. Bu bölgede netameli bir yer. Ve biliyorsunuz orada da Kürtler var dedim yani. Bayağı bir Kürt nüfusu var. Sonra Irak gibi bir tabloyla karşılaşıp çok şikayet edebilirsiniz diye hatırlıyorum gün gibi böyle çok bir iyiymiş. Şey söylediğimi ve hayır orada her şey kontrol altında deyip bana Esad'dan şikayet etmişti işte Dışişleri Bakanımı 7 kere gönderdim dinlemedi falan diye. Senin dediğine yani ondan sonraki gelişmeler istediği tabii. gibi olmayınca ve Obama YPG'den yana tavır alınca tamamen kimyası bozuldu sanki Türkiye'nin. Bak, ve Suriye diyecek ne oldu bizi bölecekler diye.
Ben iki tane de olay anlatayım. Şimdi şöyle birincisi şu. Suriye krizi başladığı zaman bütün internet arşivleri var. Okuyun. Yani Google'a girip search ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Herkes şunu söylüyordu. Bu olay bir Kürt meselesi doğuracak. Ve burada Türkiye bu olaydan az hasar almak için Kürtler anlaşması gerekiyordu. İkincisi de ismini vermeyelim şimdi bir sürü oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın işte üst düzey bir yetkilisi televizyondaydı. Biz denizleyerek de orada soru soruyorduk deniz televizyonda. Ben o zaman ona bu YPG işte Kürtler falan dediğimde yani benim edindiğim izlenim o konuda bilgisi yoktu. Yani öyle bir algısı yoktu yani. Ama o fırsat kaçtı ama şöyle orada Türkiye'yi de eleştirirken hakkını verelim çünkü öngörülemeyen bir dinamik oluşturdu. Yani ben seninle Türkiye'de müzakere ediyorum iken bir anda sen orada büyük bir alan kazandın ve pazarlığın şeyi değişti. Ve nitekim bu barış sürecinin çökmesinin bir gerekçesi de bu Suriye meselesi. Ama Erdoğan onu kurtarsaydı o zaman Milliyet'te ben görüş sayfası vardı eski Milliyet diyelim. Ben bir yazı yayınlamıştım ve demiştim ki Erdoğan bu sorunu çözerse Osmanlılar'da Fetret devrinden sonra 2. Mehmet miydi gibi olur demiştim. Yani Cumhuriyeti yeniden kurar. Yani çünkü bu korkunç bir sorun. Şimdi dolayısıyla bu çözülemedi. O yüzden bugün de zaten...
Peki bir de buna şey eklendi. Yani zaten Türkiye'de belirli bir Arap nüfus vardı. Suriye'den gelenlerle beraber daha da yükseldi. Sen girişte bahsettin işte bu Suriyelilere karşı ırkçılıkta. Şu anda Türkiye'de Arap asıllı bir 10 milyondan fazla insan da vardır herhalde bilmiyorum ama sadece...
Sayıyı bilmiyoruz çünkü Türkiye'de biliyorsun bu sorulmuyor. Ama şöyle bir durum var bak temin söyledim.
Yani bir de Arap sorunu çıkacak.
Ya şöyle Türkiye'deki insanlar şuna karar vermeliler. Türkiye'nin içinde Gürcüler var. Erdoğan da Gürcü biliyorsunuz Gürcü ayrı bir etnisite yani. Ayrı bir dili var. Mesela Arnavutlar var. Arnavutça açın televizyon anlamazsınız. Arnavutlar var Türkiye'de. İstiklal Marşı ne zaman da Arnavut? Çerkezler var. İşte ne bileyim Lazlar var.
Ki ama bunlar da... nüfus öbeği olarak Kürtlerden sonra en evet, büyük grup hayır. Araplar oldu yani.
Evet, Araplar
bir Arap sorunu ama... da olacak.
Tabii ki. Şunu çözmemiz gerekiyor. Bu zenginlik mi? Yani bu zenginlikse bunu modern siyasete yansıtmamız gerekiyor. Yansıtamıyorsak tek elimizdeki çare burayı işte şu günkü gibi. Yani işte HDP'lileri kovalayalım. Bak şimdi gelelim günlük siyasette bu senin sorunla ilgili. Şimdi ya Türkiye'de eğer Erdoğan'ı seçim yoluyla yani Erdoğan'ı değiştirip yerine diyelim biri olacak. İki tane matematiksel formül var. Yani olağanüstü bir şey olmazsa. Bunların bir tanesi MHP'nin Erdoğan'dan vazgeçmesi. Başka bilmiyorum yani. Bu da şu an itibariyle çok feasible gözükmüyor. Yani gördüğüm kadarıyla bilemem. İkincisi de Kürtlerin oyunu almak. Yani siz şimdi diyelim ki 33 tane Kürt milletvekilini meclisten kovaladınız. Kürtler de dediler ki bu ne kardeşim? Biz bundan sonra tamam Erdoğan'a muhalefet devam edeceğiz ama her düzeyde seçimlerde kendi adamımıza oy vereceğiz. Bitti film. Yani İstanbul'da bir Kürt HDP adayı çıkarsa, Cumhurbaşkanı adayı çıkarsa ve biz her turda kendi adayımıza ifade biliyorum demek istediğimi. Ha şunu da söylemek isterim. Bak,
Erdoğan da onu yapmak istiyor zaten.
Zaten Erdoğan evet.
Seçmeni nötr hale getirmek istiyor.
Tabii ki bunu yapmak istiyor. Denklemden şunu da söylemek isterim. Ben etnik olarak Kürt değilim. Kürt siyasetin içinde değilim. Kürtlere de şunu demek isterim. Bu çok belki rahatsız edici olacak ama Türk demokrasisi can çekişiyor. Hakikaten Kürtlerin fedakarlığına ihtiyacı var.
Ya onların Yapıyorlar
moral algısı. Yani şunu da yani biraz da bu işler böyledir. Yani demokrasiyi bir yere vardırmak için işe yarayacak aktörlerin sınırsız fedakarlık yapması beklenir. Maalesef biraz böyle bu durumda. O yüzden ama onlar tabii kendileri karar verecekler. Dolayısıyla burada bu milletvekillerinin şeyini dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili muhalefet bunu iyi kotaramazsa benim şöyle bir kanaatim var. Erdoğan şöyle ya da böyle biliyorsun başkanlık sisteminden beri iki bloklu siyasi yapıya geçti Türkiye. İki partinin de iki büyük blok var böyle. Bu iki blok arasındaki atışmalarda taraflar birbirini sarsamadı. Yani ne MHP koptu buradan ne bileyim veyahut bu gruptan biri koptu. Hatta denilebilir ki bu AKP'den Davutoğlu ve Babacan gibiler koptu o açıdan. Buradan da işte Muharrem İnce gibileri koptu. Ne kadar etkili olur bilemiyoruz. Fakat bu milletvekillerin fezlekesinin kaldırılmasında muhalefet. Yok efendim bunların üslupları böyleydi, bunları şöyleydi diye bunları meclisten çıkarırsa benim görüşüm bu çok büyük bir hasar oluşturur. Yani bunlar Erdoğan'ın hani bir kaleyi kuşatırsın, mancınıkla atarsın, tutturamazsın ya tam isabet alır. Ha, o kale yıkılır mı? İçeride ne konuşulur? Onu benim burada görme imkanım yok. Ama onun çok isabet alacağı konusunda endişelerim var. O yüzden...
Peki bir şey daha sorayım mı? Zamanımız daralıyor, boyutu da konuşalım. Tabii. Bu Türkiye'nin iç siyasetini ilgilendiren boyutu ama günümüzde artık hiçbir şey sadece iç siyasetten ibaret değil. İşte Rusya'da muhalif lider Navalski miydi unutuyorum adamın adını. Ona hapse atılması nedeniyle Amerika yeni yaptırımlar açıklayacak. İşte Beyaz Belarusya'da ki seçim ilerlerinin nedeniyle Trump sessizdi ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı 23'ten fazla kişiye yaptırım ve yasak kararı evet. getirdi. Myanmar'da benzer uygulaması var. Şimdi Türkiye'de Kürtlere ve Kürt sivil siyaset yapan insanlara, belediye seçilmiş insanlara böyle bir baskı yapılınca demokrasinin sözcüsü olduğunu iddia eden yeni Amerikan yönetiminin tepkisiz kalması beklenemez. Yani bir yandan S-400 Halk Bankası krizi sürerken bir takım Türkiye'li yetkililere Amerikan yaptırımı gelirse bu da daha büyük bir krize yol açacak ve belki Avrupa Birliği'nin de elini zorlayacak. Yani Avrupa Birliği Amerikan, Almanya etkisiyle belki şimdi görmezden geliyor bütün bu olup biten rezaleti ama o zaman tabloda değişebilecek değil mi?
Ya tabii ki değişecek. Yani açıkçası Biden yönetimi için henüz yine az vakit geçti.
Tabii bak ama... kaç gün oldu? 20 o 36 gün oldu hala Erdoğan'a.
Evet yani Biden yönetimi verdiği imaj konuşmalar, Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği ile toplantısının ben haberini okudum, o konuşulanlar. Şunu söylüyor yönetim, ben diyor uluslararası sisteme hızlı gireceğim. İşte İran, Suriye'de biliyorsun bir İran grubuna şey kullandı. Burasının zorlaşacağına hiç şüphe yok. Yani bunun için böyle bir kahin olmaya gerek yok. Benim şöyle bir beklentim var. Şimdi Türkiye'de ekonominin durumu ortada. Bu Kürt meselesi içeride demokratikleşme konularında yani Biden'ın kalkıp bu meselelerde Türkiye'deki olup bitenlere sırtını dönerse bütün bu söylemiyle ilgili çok onu boşa değer çıkacak. Görmüyorum. İşte o zaman ben şöyle bir şey endişeleniyorum. Erdoğan da çok pragmatist. Şimdi Erdoğan Batı'ya şu sinyalleri veriyor. Yani Biden seçildiği günden beri şu sinyalleri veriyor. Müttefikiz. İşte Hulusi Akar mektuplar yazıyor. Biz işte...
Ve hiçbir cevap alamıyor yani.
Ama sadece... şu mesajı veriyor. Yani bir yerde uzlaşabiliriz mesajı veriyor. Bunu çok net. Yani Türkiye yani Biden yönetimini eleştiriyor ama onda bir ümidi var Türkiye'nin. O ümit de nedir? Ya tamam ben senin dediğin yere gelmem ama seninle bir yerde uzlaşabiliriz. Bak 40 yıllık müttefikiz şudur budur. Şimdi Erdoğan burada eğer bir uzlaşma imkanı görmezse kanaatince yelkenleri tamamen daha batı karşıtı içeriği böyle konsolide etmeye kırabilir. Böyle bir ihtimal var. Çünkü ekonomik alanı şey yapamadı. Yani belli ki orada işte Merkez Bankası değişikliği şu bu oldu. Orada bir şey dönmüyor. Türkiye'de ciddi bir yani işte fukaralaşma var falan filan. Şimdi dışarıda da öyle bir problem var. O yüzden Erdoğan bence bu pragmatist batıyla ucundan da olsa bir ittifak kurma ile bu olmazsa bu sefer içeriye girip tamamen işte MHP, işte AKP tam bir Türkçü, İslamcı söylem ile batı karşıtı üzerinden bir
geçen hafta şişirir. Konuştuğumuz İran modeli.
Onu düşünebilir. Çünkü ne dedim? Bu işler şöyle oluyor. Yani Esad rejimi ya oturalım da hangi ülkenin tarafında olalım Rusya demiyor. Suriye tarihini bir okuyorsunuz. Kurulduğundan beri Rusya ile ilişkili. Yani yapılarla ilgili bir şey bu. İsrail'le savaşıyor Suriye. Amerika ile ilişki kurmasına imkan yok. Tek alternatif Suriye, Rusya. Şimdi Türkiye'de öyle. Erdoğan...
Öyle ama yani Suriye tabii bir bölgesel İsrail dışında çok bölgesel aktör olma iddiasında değil. Türkiye bölgesel aktör olmak zorunlu istiyor. Suriye'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Libya'da, Afrika kıtasında Rusya'yla en az Amerika kadar çıkar çatışması, anlaşmazlıkları var. Yani Türkiye arazisinin üzerinden Amerika'ya benden vazgeçemez diyor ama Amerika'da NATO ve Amerikan şemsiyesinden mahrum Rusya'yla baş başa kalmış bir Türkiye'yi Kürt meselesi dahil nelerin beklediğini çok net görüyor yani o pazarlık gücü.
Eğer bu şöyle, bu tartışmamızın ilacı zaman, şöyle söyleyeyim. Uluslararası sistemin dinamikleri, Amerikan dış politikasının yönelimi NATO ve Türkiye'nin paralel olmadığını görüyoruz. Bu iki doğruya bir yerde kesişecek, çarpışacak ya ayrışacak. Yani bu ikisinin uzlaşma imkanı yok. Yani Batılıların, yani NATO'nun Türkiye'ye sen öyle bir üye ol ki S-400'de yap bilmem ne yap demeyecek yani. Bunu net kabul edelim. O yüzden burada bence hep söylediğim gibi uluslararası işler yavaş ilerler. Bunu beklememiz gerekiyor. Ben bir yerde ya bunun kopacağını ya Erdoğan'ın döneceğini düşünüyorum. Yani Erdoğan dönebilir. Yani yolundan dönebilir.
Pragmatik. Peki yani bugün gelinen noktada S-400 krizi, S-400'ler orada olduğu sürece Amerika açısından çözülmeyecek.
Çözülmeyecek ama
Bahçıvan'a taşınma diye bir şey dedikodular dolaşıyor. Bir
şöyle de görüyorum. Yani Türk tarafının Amerika'ya yazdığı mektuplar ve verdiği mesajları medya üzerinden ben okuduğum zaman satır aralarında yani tamam biz bunları kaldırmayalım ama şöyle yapalım, böyle yapalım gibi şeyler de var. Anlatabiliyor muyum?
Yani Amerikan yönetimi bu Türkiye'ye güvenir mi? Yani F-35'leri gönderir, 2 sene sonra aktive ediverir. Yani bir başka krizde.
Hayır, tabii ki. Ben onu kabul etmeyeceğini biliyorum da şunu demek istiyorum. Ben Türkiye'nin şu anda, yani şöyle söyleyeyim.
Ricacı konumda
Türkiye. Sorduğun sorunun cevabının ben Erdoğan'ın kafasında bile çözülmediğini düşünüyorum. Yani Erdoğan bir taraftan bir ekonomik heyelanın içine düşmüş. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi laf lafı açıyor. Mesela ben Türkiye'de yaşamadığım halde bu açıdan anlamıyorum. Mesela Berat Albayrak niye tartışılıyor? Çünkü Erdoğan ve biraz şuna şaşırıyorum. Türkiye'deki analistlerin de bunu ıskaladığını şaşkınlıkla görüyorum. Çünkü Berat Albayrak İstanbul Teşkilatı'nı almış. Belediye meclis üyeleri var. Parlamentodaki grup başkan vekili onun yanında. Bilmem hangi belediye, hangi kamu. Yani Berat Albayrak dediğin adamı Erdoğan tek kalemde silemiyor. O şöyle bir şey değil bu. Yani Erdoğan vay damadımı çok seviyorum veya çok ekonomik fikirleri var diye değil. Berat Albayrak dediğin kişi fiili başbakan gibi Türkiye'de hükmetti bir dönem. Örgütlendi. Temsilcileri var, belediyelerde var. Dolayısıyla Erdoğan onu dengelemek zorunda. Yani şunu demek istiyorum. Erdoğan bence bu bir tarafta MHP var. Buradan bir yere gitmek istiyor. Kafasındaki ideal çözüm neydi? İşte yakın zamanda söyledi. İnsan hakları paketi falan açıklayacağız. Yani Batı'yla bir konuşarak tamam biraz bir yere gidebiliriz. Oraya gidemiyor şu anda. Yani buna ne Batı uygun? Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Batı Erdoğan diyor ki 10 merdiven yukarı çıkacaksın. Erdoğan hayali 3 merdiven çıkarım. Orada bir yerde bir denge kurarım. Bunu yapamadığı için burada bu Türkiye'nin...
MHP olduğu için 3'ü bile çıkamıyor zaten.
Tabii MHP de izin vermiyor bu tarafta. Şöyle yani şimdi ben Türkiye'deyken hasbelkader tanıdıklarım vardı MHP'liler. Hepsi mesela Milli Eğitim'de tanıdıklarım şube müdürü olmuş. Yani onlar da altın çağında. Onlar da iktidar nimetlerini yiyorlar. Ve MHP için şöyle söyleyeyim. MHP bence Türkiye'de çok partili demokratik hayatta eşi benzeri görmemiş bir şey yaptı. Yani şöyle söyleyeyim. Yarın Bahçeli çıkıp dese ki ya bu kadar da olmaz. Ülkeyi batırdı. Dese bütün sorumluluk AKP'nin sırtında. Bak ben yani gerçekten yani bu şu basit konuşmayla Erdoğan'dan sıyrılabilir. Yani böyle bir yani bu açıdan aslında yani burada Bahçeli'nin maharetini mi övmek lazım yoksa Erdoğan'ın mecbur buna. Bu arada şunu da söyleyeyim.
Şey istemiştir muhtemelen değil mi? MHP'den bakan olsun, şu olsun, o bir ortaklık görünümü.
MHP bunu istiyor. Ya niye olsun ki ya? Şimdi mesela bakın şöyle söyleyeyim. Türkiye'yi az çok bilen, Türkiye'yi akıllı bir adam analiz ettiği zaman bürokratların nasıl tayin bunları görürsünüz. İhalelerin nasıl olduğunu görürsünüz. Yani MHP için...
Cumhurbaşkanı yardımcısı herhalde MHP'ye daha yakın.
Efendim?
Cumhurbaşkanı yardımcısı da
evet,
MHP'ye
yakın ama o kadar politik bir figür olduğunu düşünmüyorum. Benim dediğim daha alt düzeylerdeki ilişkiler. Yani şöyle söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi politik riski en düşük düzeyde, maliyeti en düşük düzeyde iktidarın keyfini çıkarmaktadır. Bak ben sana söyleyeyim böyle bir şey. Şimdi burada dolayısıyla öbür taraftan şunu da söyleyeyim bak. Şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye'de yapısal sorunlar vardır. Bunları konuştuk. Aslında bu açıdan bakarsanız olumlu bir şey söyleyelim. Belki son kısımda Ergun. Geleneksel olarak çok partili hayat açısından bakarsak Türkiye Erdoğan aslında yenmiştir. Erdoğan anketlere göre şimdi nerede? Oyu 35 ile 40 arasında değil mi bildiğimiz kadarıyla?
35 civarı daha düşük.
35 civarında. Yani diyelim ki Türkiye'de parlamenter sistem olsaydı, bir seçim olsaydı Erdoğan koalisyon arayışı içinde olacaktı. Yani aslında matematiksel olarak Türkiye Erdoğan'ı bir şekilde bir yere aşağıya indirmiş durumda. Buradan çıkaran faktör MHP. Yani MHP sayesinde Erdoğan bugün. Yani o yüzden Türkiye ile ilgili çok böyle olağanüstü pesimist düşünürken bunu da düşünmek lazım. Yani nedir o? Ya işte bak parti oylarına baktığınız zaman aslında Erdoğan Türkiye çoğunluğunu artık kazanması zor olan eski yani başkanlık sisteminde önce olsaydı belki de
koalisyonun büyük
olacaktı. Koalisyonu mahkumu düşecekti, şu olacaktı, bu olacaktı. Yani aslında Türkiye o açıdan Erdoğan'ı tırnak içinde cezalandırdı, köşeye sıkıştırdı ve şeyini çizdi. O yüzden evet. Ben zaten net görüyorum. Yani Erdoğan'ı şöyle bir dinlediğiniz zaman Erdoğan'ın o eski arkasında %50 olan bir kaptan kusta yok karşımızda. Yani böyle daha gardı inmiş bir taraf. O, başka bir örnek ne burada? Böyle en ufak bir şeyde geri adım atmaya. Sağlık Bakanı'nın özür dilemesi. Çünkü niye? Daha önce söyledim. Vatandaş kızgın şu anda. Yani %35'lere düşmüşsün. 65 kızgın. Dans ederken kongrede, ekmek derken İstanbul Belediyesi insanları daha da kızdırırsın. Vatandaş senin hesabını orada dürer. O yüzden bu MHP'den kurtulması çok zor. O nedenle bir de bu. MHP onu daha da şey yapacaktır. Ama dediğim gibi senin en başta söylediğine geri dönersek biz muhalefete dönüp bakarız. Yani Erdoğan iktidarda kalmak için MHP ile koalisyon yapar. Bu gayet normal. İşte Türkiye vasatın el verdiği bizim eleştirdiğimiz şeyleri de yapar. Burada muhalefet akıllı olsun. Buna bu oyuna düşmemesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu dokunulmazlık meselesinde muhalefet büyük bir hata yaparsa bu süreçte Erdoğan'ın muhalefet ittifakı kalesine attığı gülle 12'den vurmuş olur. Sonra seninle ya herkes oturup hasarı konuşacağız. Hasar nedir? Yıkacak mı? Şey yapacak mı? O konuşulur yani.
Peki. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
Ben de herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.
Olağanüstü bir şey olursa belki tekrar
Tabii memnuniyetle.
Görüşme yaparız sizlere.
Karantinada
bir hafta sonu sana.
Görüşmek üzere. Selamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.